Ayrım 49, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 452. 5 Ocak 1915. Sol kanat ordusu daha gerçekçi de işte 10. kolorda artıkları Sarıkamış'ın kuzey batısındaki ormanlarda uzun bir kış gecesi daha geçiriyordu. Öbek öbek ateşler yakılmış, küçük gruplar ateşlerin başına toplanmıştı. Rusların çemberi daralttığını gündüzden gören savaşçılar kötü sonun yaklaştığını biliyorlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor, ateşin karşısında herkes suskun dikilip duruyordu. Suskunluk ormanın sessizliğini korkunçlaştırıyor, karanlığı daha da koyulaştırıyordu. Gece yarısı aşıldığı halde subayların hiçbiri ateşin başına kıvrılmıyor, biraz kestirmeye niyetlenmiyordu. Bunu gören erler uyumamanın hayırlı olacağını düşünüyor, ağırlaşan göz kapaklarını açık tutmaya çalışarak yaklaşan sonu bekliyorlardı. Geri çekilme emri alaylara ulaştığında zaman gece yarısını epeyce geçmişti. Zaten ayakta olan savaşçıların toparlanmaları fazla zaman almadı. Alaylar yoklamalarını yaptıklarında acı gerçek bir kez daha ürpertti savaşçıları. Sarıkamış'a doğru 5000 savaşçıyla yola çıkan alaylarda dönüş yolculuğu için subay ve er topu topu 120-130 kişi kalmıştı. Geri çekilindiği anlaşılmasın diye ateşler dallarla beslendi, ses çıkarılmaması, gürültü yapılmaması için savaşçıların dikkatleri çekildi. Ve bunca badireden arta kalanlar bir ölüm sessizliği içinde geri yürüyüşe başladı. Ruslar durumu sezmeden elden geldiğince arayı açmak gerekiyordu. Bu nedenle hızlı adımlarla yürünecekti, emir böyleydi. Hafız Hakkı Paşa saat 1.30'da aşağıdaki emiri vererek bir an önce Çermik'e varmak için atını kamçıladı. İleride bir şey yoktur. Yürüyüş kolu sonunun en geç saat 5'te Çatak komunu geçmiş olması gerekmektedir. Gündüze kalındığı takdirde komun sol yanından düşman bir kötülük yapabilir. Komdan sağa giden yol sahra toplarının geçmesine elverişli olmadığından sahra topları komun solundaki düz yoldan yürütülmeli, ancak su bölümü çizgisinde yani komdan bir saat mesafede düşman piyadesi bulunduğundan sessizce geçilmelidir. Eğer düşman yolu kesmişse toplar tahrip edilmelidir. Komdan geçerken Çatak'a doğru dere boyunca 10-20 dakika mesafede bulunan Nuri Bey komutasındaki artçı ile gene kom üstündeki sırtlarda bulunan Faik Efendi müfrezesine haber verilmelidir. Herkesin sessizlik ve soğukkanlılık içinde hareket etmesini istiyorum. Hafız Hakkı Paşa bundan 2 hafta önce Sarıkamış'a doğru yürürken kabına sığamamış, sanki herkesten önce Sarıkamış'a varacakmış gibi atını en önde sürmüş, kol ordusunun başında yürümüştü. O günlerde "ben ordunun öncüsüyüm, beni izleyin" sözleri ağzından düşmemişti. Öyle aceleciydi ki Erzincan'dan yola çıkan kol ordusunun ağırlıklarını, yani yiyecek cephane ve öteki gereçlerini taşıyan ulaşım kollarını Erzurum'da beklemesi ve onlarla birlikte Sarıkamış yollarına düşülmesi gerekirken yürüyüp gitmiş, "ağırlıklar arkadan yetişsin" demişti. Ve ağırlıklar bir türlü yetişememiş, kol ordusunun 46 bin savaşçısı yarı aç yarı tok günlerce yürümüş, boş midelerle Ruslara saldırıp durmuştu. Donmayı kolaylaştıran açlık savaşçıların pisi pisine ölmesine yol açmıştı. Hafız Hakkı Paşa bu kez canını kurtarmak, hiç değilse tutsak olmamak için "ben ordunun öncüsüyüm, beni izleyin" demiş, atını kamçılamış öne geçmişti. Ordu arkadan gelsin de. Yürüyüş kolu orman içinde yukarı doğru tırmanırken ötede beride ateşlerin yandığı, çevrelerinde bazı karaltıların belli belirsiz kımıldadıkları görülüyordu. Bunlar olanca güçlerini toplayarak canlılık belirtisi göstermeye çabalayan, kimi yaralı, kimi hasta, kimi donmak üzere olan çaresizlerdi. Sığındıkları ateş başında unutulmamaları, ölüme terk edilmemeleri için bağıramayacak, imdat isteyemeyecek kadar güçsüzdüler. Yaranın, hastalığın, uzuv donukluğunun yanı sıra açlık da canlarına okumuştu. Yürüyüş kolundakiler bu yarı ölü gazilere şöylece bir bakıp yürüyorlardı. Yardım etmeyi ne düşünen ne isteyen vardı. Emir alınmıştı, hızlı yürünecekti. Hem şimdi kendinde yürüyecek gücü bulanların bu şanslarını nerelere dek sürdürebilecekleri belli değildi. Birine omuz vermek, birini sırtlamak, tükenişi hızlandırmak değil miydi? Sonra tükenip yıkılıverince kim yardım ederdi kendisine? Herkes kendi başının derdine düşmüştü. Hafız Hakkı Paşa'nın atını dehleyip savuştuğu söylentisi savaşçıların moralini bozdu. Sarıkamış üzerine yürürken komutanlarının önde at koşturması savaşçıları yüreklendirmişti. Şimdi her şey tersineydi. Savaşçılar yüzüstü bırakıldıkları duygusuna kapılmışlardı. Ordu komutanının savuştuğu yerden ne edip edip ben de kurtulmalıyım düşüncesi kafalara egemen olmuştu. Bu düşünce savaşçıları inanılmaz derecede bencilleştirmişti. Bozgunların doğal sonucuydu bu. Bozgun yazarı Hafız Hakkı davranışlarıyla bozgundan bozguna sürüklüyordu emrindekileri. Saatler ilerledikçe orman yürüyüş kolundakileri huzursuzlaştırmış, tehlikeli bir cendere duygusu yaratmıştı. Rusların kuşatma çemberini bütünleyip bütünlemedikleri sorusu kafaları uğraştırıyor, ağaçların arkasına pusu kurulduğu, her an ateşle karşılaşılacağı korkusu sökülüp atılamıyordu. Şafak sökerken ormandan çıkılmış açık araziye kavuşulmuştu. Önlerindeki uçsuz bucaksız Karadeniz'i ürküteceğine sevindirmişti savaşçıları. Göz alabildiğine uzanan beyazlık güven verici geliyordu. Biraz ilerleyince güven duygusu yerini tedirginliğe bıraktı. Arazi ormandan çıkıldığı gibi düz değildi artık. Küçük tepeler, yarlar, dere yatakları birbirini izliyordu. Rusların tepe artlarına, yarlara saklanıp pusu kurması olasılığı yürüyüş kolundakileri karamsarlığa itiyordu. Ormanda ağaçlar vardı hiç olmazsa. Şimdi açık karlarla kaplı arazideydiler. Ateş açılınca korunacak, arkasına saklanacak bir şey yoktu. Daha da kötüsü sonsuza dek uzanıyormuş duygusu yaratan beyazlıkta görülmeleri ve net hedef oluşturmaları çok kolaydı. Daracık yollarda zor yürütülen sahra topları dar boğazlarda takılıp kalıyor, yolu tıkamamak için toplar yarlardan, uçurumlardan aşağıya yuvarlanıyordu. Rusların işine yaramasın diye kamaları sökülüp alınıyor, atların koşum kayışları kesiliyor, toplar aşağıya doğru itili veriyordu. Topçu erleri birer ikişer atların sırtına biniyor, karlı çıplak dağlara tırmanmaya koyuluyorlardı. Arkadan gelenler şurada burada uçurum diplerinde yan yatmış ya da tersine dönmüş topları, karlara saplanmış uzun namluları, yarı batık tekerlekleri gördükçe bozgunun acı havasını bir kez daha tadıyor, gerilerde kalmamak için bacaklarını zorluyordu. Yürüyüş kolunda açlıktan bir deri bir kemik kalmış atını mahmuzlamaya kıyamayan Doktor Derviş Kuntman derin düşüncelere dalmıştı. Bir haftadır doğru dürüst yem veremediğinden karları yalamakla günleri geçiştiren atının çevikliği şaşırtıcıydı. Hayvan hangi bilinmez duyguyla bozgunu tehlikeyi sezmiş, kendisini ve binicisini kurtarmak için inanılmaz çeviklikle yamaçlara, dağlara tırmanıyordu. At dik yokuşlarda zorlanıyor, kafasını iki yana sallıyor, bir hafta öncesine oranla küçülmüş gibi gözüken boynundaki terler ışıldıyordu. Doktor Derviş alayının arkasında at sürerdi hep. İki hafta önce Sarıkamış'a gelirken alayı savaşçılarının ikişerli sıralar biçiminde en az 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş kolu oluşturduğunu anımsayınca içi sızladı. 5000 savaşçıdan kala kala 110 kişi kalmıştı alayda. Bir bölük bile değildi ve yürüyüş kolu uzunluğu 50-60 metreye inivermişti. Geride %98 dolayında yitik bırakmışlardı. Bu tarihte görülmüş duyulmuş şey değildi. Allah-u Ekber dağında Sarıkamış önlerinde kalan silah arkadaşlarının acısı içini dolduruyor, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Tek yapabildiği kalın eldivenli ellerini açarak geride kalanlara, mezardan nasibi olmayan şehitlere dualar etmek ve başını gerilere çevirerek üflemekti. Dua rahatlatıcıydı, avundurucuydu. Yürüyüş kolu öğleye doğru Çermik köyüne yaklaştı. Köy gözükünce herkeste bir ferahlama görüldü. Ruslarla ara iyice açılmış, arkadan yakalanma tehlikesi uzaklaştırılmıştı. Köyün tüten bacaları soğuktan morarmış, yüzlere gülücükler kondurmuştu. Bir ocağın başında azıcık oturma, sıcak bir tas çorba içme umudu şimdiden ısıtmıştı savaşçıları. Yürüyüş kolu kendiliğinden canlanmış, köye doğru sessiz bir koşuşturma başlamıştı. Doktor Derviş köye girerken Hafız Hakkı Paşa'nın ve karargahının yolun kıyısında beklediğini gördü. Hafız Hakkı Paşa bir taşın üstüne oturmuş, kalpağını çıkarmıştı. Doktor Derviş söylenmekten kendini alamadı. Yenilginin, bozgunun acısı içini yakmış, ateşi tepesine vurmuş, bu soğukta başını serinletiyor. Dün Ardahan'ı alan Sibirya Kazak Tugayı'nın bazı birlikleri bugün de Ardahan yöresindeki köylere dağılarak cezalandırma eylemlerini sürdürdüler. Cezalandırma kendi deyimleriydi. Aslında yapılanlar tam anlamıyla barbarlıktı. Çetelere katıldıkları gerekçesiyle Orağız ve Cincirip köylerinin halkı tümüyle öldürüldü. Başta Değirmen Köyü, Kunzulut, Loru, Keve, Alabala, Danızkom, Sırazkom, Dedegül, Şadıvan, Kirman, Sapkara, Gürcübek ve Dudune köyleri olmak üzere 70 köyün halkı da kırgına uğratıldı, ırzlarına dokunuldu, malları yağmalandı. Silahsız Türk halkına karşı yapılan barbarlığın gerekçesi hep aynıydı. Çetelere katılmak, askerlere ve çetecilere yardım etmek. Hesapta bundan sonrası için gözdağı vermek de vardı. Dipnot: Sibirya Kazak Tugayı'nın barbarlığı uzun süre sürmüş, yapılan kötülükler Kafkasya'ya yayılmıştır. Ağır kış koşulları yeni yeni dramlara neden olmuş, ana ve babaları öldürülen çocukları açık kapılardan giren kurtların yediği görülmüştür. İlk tepki Azerbaycan'dan gelmiş, Bakü İslam Cemiyeti Hayriye adlı yardımlaşma derneği iki üniversiteli öğrenciyi atlı kızaklarla Ardahan kesimine göndermiştir. Mustafa Vekilli ve Cemal Karabağ adlı bu öğrenciler gördükleri tüyler ürpertici durumu bir raporla Bakü'ye bildirmişlerdir. Raporda Kazakların yiyeceklerini yağmalamasından ötürü halkın açlık çektiğine ve öksüz çocukların Kazak atlarının dışkılarındaki donmuş arpaları yiyerek açlıklarını giderdiğine de değinilmiştir. Rapor Bakü'de büyük yankı yaratmış, adı geçen dernek hemen Rus çarı Nikolas'a başvurmuş ve çaresiz halkın yardımına koşmak için izin istemiştir. Çar'ın izin vermesi üzerine Doktor Hüsrev Sultanov, Doktor Bahadır Ali Verdibegov ve Doktor Ardubadisiki kıyım bölgesine giderek sağlık merkezleri açmışlar, Rus resmi kuruluşlarının da desteğiyle halka yiyecek ve giyecek dağıtmışlardır. Ruslar olayı soruşturma konusu yapmışlar, suçlu bulunan Kazakları ile kırgına göz yuman Kars askeri valisi Podgorski, Ardahan mutasarrıfı Nikolayev ve çıldır kaymakamı Korkatze ağır cezalara çarptırılmışlardır. Sarıkamış önlerindeki savaş Rusların kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. İlk günlerde kapana kıstırılmak kaygısıyla geri çekilmekten başka bir şey düşünemeyen General Bergman, Türklerin soğuktan ve açlıktan günden güne eriyeceklerini anlayan General Yuden için diretmesiyle savunmayı kabul etmişti. Türk birlikleri karlı tepelerde, dondurucu ormanlarda kendiliğinden tükenirken General Bergman Sarıkamış'a durmaksızın yeni destek kuvvetleri getirmişti. En sonunda çok büyük kuvvet üstünlüğü sağlayarak karşı saldırıya geçmiş, kesin ve ezici son darbeyi vurmuş, Sarıkamış önlerindeki Türk varlığını yok ederek ve tutsak alarak ortadan kaldırmıştı. Yalnızca sol kanat ordusu adı altında birkaç bin Türk savaşçısı geri çekilip kurtulabilmişti. General Bergman bu akşam bir bildiri yayımlayarak kazanılan büyük zaferden ötürü Rus savaşçılarını kutladı. Sarıkamış savaşçıları, bundan 4 hafta kadar önce Çar Hazretleri mevzilerimizi ziyaret ederek ve yararlılık gösterenleri ödüllendirerek bizleri onurlandırmışlardı. Çar Hazretleri o zaman Kafkas ordusu birlikleri arasında bulunduklarından dolayı memnun olduklarını belirtmiş, aynı zamanda büyük hizmet beklediklerini ifade buyurmuşlardı. Türklerin kuşatma hareketi anlaşıldığından bu yana geçen iki hafta içinde komutam altında bulunan Sarıkamış grubu üç yönlü bir cephede çarpışmak zorunda kaldı. Sizler ey şanlı Kafkasya ve Türkistan birlikleri, yarı beledek yükselen karlar içinde uzun yürüyüşler yaparak ve sıfırın altında 20 derece soğuklarda ateşsiz geceler geçirerek topraklarımızın bütünlüğüne göz diken haddini bilmez düşmana karşı başarıyla savaştınız ve çatı altının ne demek olduğunu unuttunuz. Hükümdarımız Çar Hazretlerinin size olan güvenini parlak bir biçimde kanıtladınız. Şimdi elde edilen sonuç şudur. Bize saldıran Türk ordusunun üçte biri, 9. Türk Kol Ordusu tümüyle yok edilmiştir ve onun tüm yüksek komutanları tutsak olarak elimizdedir. 13 bin savaşçısı olan bu kol ordunun ancak 7 bin kadarı sağ kalmıştır ve onlar da tutsağımızdır. Türklerin bıraktığı toplar, makineli tüfekler ve cephane Sarıkamış yakınındaki ormanlıklı ve karlı dağlarda olup toplanılmasına başlamıştır. Ele geçirilen silahların ve savaş gereçlerinin miktarı henüz bilinmiyor. Fakat 30 kadar top, 20 kadar makineli tüfek ve 9. Türk Kol Ordusu komutanı ile 17. 28. ve 29. Türk Tümenleri komutanları, 200 kadar subay ve 6000 kadar er elimize tutsak düşmüştür. Sarıkamış bozgunuyla cesaret ve morallerini yitiren öteki Türk birlikleri, Ardahan'ın da tarafımızdan alınması üzerine sınırlarımızın dışına doğru çekilmekte olup, birliklerimiz tarafından şiddetle izlenmekte, bu sırada bile yeniden toplar elimize geçmekte ve tutsaklar alınmaktadır. Kahraman subaylar ve erler, Rusya kendi askeri tarihine parlak bir sayfa daha eklendiği için sizlere minnettar bulunuyor. Kazanılan zafer gerçekten büyüktü. Zaferin kazanılmasına katkısı olan her komutan övünebilirdi, hakkıydı bu. Ama General Bergman Rus askerlerinin dayanıklılığını belirtirken çok abartmıştı doğrusu. Sarıkamış'ı savunan Rus savaşçılarının büyük çoğunluğu geceyi kasabadaki sıcak kışla koğuşlarında geçirmişlerdi. Yalnızca gözcüler ve nöbetçiler ile ileri mevzilerde bulunanlar gece açıkta kalmışlardı. Onlar da bütün geceyi açıkta geçirmemişler, belirli bir süre sonra yerlerini kışladan gelenlere bırakarak sıcak koğuşlarına dönmüşlerdi. Oysa karşılarındaki ormanda geceleyen Türk savaşçıları, Sarıkamış önlerine geldikleri günden sonra tam 10 gün bir tek çatı altı görmeden, çoğu çadırdan bile yoksun olarak bitip tükenmek bilmeyen dondurucu geceler geçirmişlerdi. Şurada burada yakılmış cılız ateşlere yaklaşabilenler kendini mutlu saymıştı. Ateş bulamayanlar, buzlu karlar ayaklarını dondurmasın diye ağaçlara çıkanlar, günlerin uykusuzluğunu ve yorgunluğunu bir kıyıda biraz kestirerek gidermek zorunluluğunu duyanların sonu belliydi. Donarak ölüm. Ve bu yüzden her sabah mevzilerde savaşçılar seyrelmiş, ateş eden tüfeklerin sayısı gitgide azalmıştı. Bergman savaşçılarını kutlarken bilmeden bir hata daha yapmıştı. 9. Türk Kol Ordusu'ndan söz ederken 13 bin savaşçısı olan bu kol ordunun ancak 7 bin kadarı sağ kalmıştır ve onlar da tutsağımızdır demişti. Oysa 9. Kol Ordu 36 bin savaşçısıyla Sarıkamış'a doğru yola çıkmış, 10 binlerce savaşçısını yollarda donuk bırakarak Sarıkamış önlerine gelebilmişti. Sarıkamış önlerinde geçirilen 10 gün içinde çoğunluğu donarak pek azı Rus kurşunlarıyla ve topçu ateşiyle can vermişti. Rusların tutsak olarak kol ordudan ele geçirdikleri canlı insan sayısı 2000'i aşmamaktaydı. 9. Kol Ordu'nun yeryüzünden silindiği 4 Ocak günü sağ kalan savaşçı sayısı 108 subay ve 80 erdi. Bunlar da son gün tutsak olmuşlardı. Rusların 7000 tutsak aldıkları doğruydu. Ne var ki bu yalnızca 9. Kol Ordu'dan değil, çoğunluğu Aras kesimindeki 11. Kol Ordu'dan olmak üzere bütün 3. Ordu'dan ele geçirdikleri tutsak sayısını gösteriyordu. 49. Ayrımın sonu. Sayfa 459.